Hepinizi tekrar selamlıyorum. Rabbimizin o eşsiz sevgisiyle sevgili kardeşler. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Rab yine her zaman olduğu gibi bugün de bu sözü aracılığıyla bize konuşsun. Önceki haftalar biliyorsunuz Yuhanna 5. bölümde bir parça aldık. 5. bölümün ilk 9 ayetini ele aldık ve oradaki ruhsal içeriği birlikte anlamaya çalıştık. Yuhanna 5. 1. ayetten 9. ayete kadar olan kesimdi ve o parçaya bir başlık koyduk sayfamıza koyarken. Umutsuzlukta umut diye bir başlık koyduk. Neden? Çünkü 38 yıldır hasta olan ve bir umut ışığıyla donanmış bir şekilde havuzun başına giden ama bir türlü şifa bulamayan bir hasta, bir kötürümden söz etmiştik değil mi? Ve bu kötürüm aracılığıyla Rabbin bize o parça aracılığıyla ne demek istediğini birlikte anlamaya çalıştık. Ve tabii ki parçayı bitirememiz mümkün olmadı değişik nedenlerden dolayı. Bugün onun ikinci kısmını sizinle paylaşmak istiyorum. Ve o ikinci konuşma ile oradaki içeriği birlikte anlayacağız. Şimdi ilk konuşmayı biraz böyle hatırlamanız açısından sizin önünüze koymak istiyorum birkaç söz ile. Hatırlarsanız konuyu ele alırken ilk konuşmayı şu şekilde bitirmiştim. Demiştim ki yaşamakta olduğumuz bu yeryüzünde sıkıntılarımız, sorunlarımız, acılarımız var. Ve bunlardan kaçmak, kurtulmak mümkün değil dedik. Doğru mu? Neden mümkün değil? Çünkü cennette yaşamıyoruz. Bu yeryüzünde yaşadığımız için sorunlar, sıkıntılar, acılar bizlerin koparılıp atılamaz birer parçası, hayatımızın birer parçası olduğunu ifade etmiştim. Ve bu yüzden sakın demiştim, umudunuzun, o diri umudunuzun üzerine bir gölge oluşmasın. Karanlık bir bulut çökmesin. Yani sizleri umutsuzluğa gömmesin dedim. Doğru mu? Bu şekilde söylemiştim. Ve Rab bunu Rabbimizin kendisi kendi üzerine düşeni yaparken bizler de izin vermememiz gerektiğini söylemiştim. Yani umudunuzun yok olup gitmesine kesinlikle izin vermeyin dedim. Ve Rabbimiz aynı zamanda da demiştim ki evet sıkıntılarımız, sorunlarımız var. Ama bu içinde bulunduğumuz sıkıntının boyutu ne olursa olsun Rabbimiz o sıkıntıdan çok daha büyük. Çok daha yukarıda. Anlatabiliyor muyum? O açıdan kaygılanmamıza, endişe duymamıza gerek yok. Bilmiyorum şu anda ne tür sıkıntılarla boğuşuyorsunuz. Ama şu ayet, mezmurlardaki bir ayetle sizi teşvik etmiştim ve o şekilde noktalamıştım konuşmamı. 93. mezmurdan bir ayet kullanmıştım. Hatırlıyor musunuz? 4. ayeti kullanmıştım. 93. mezmurun 4. ayetini kullanmıştım. Orada harika bir ifade yer alıyordu. 93. mezmur ayet 4. Biliyorsunuz kutsal kitabın tam orta kısmıdır. Bulan bir kardeş okuyabilirse iyi olur. 4. ayet. Su alabilir miyim Ender?
Güçlüdür.
Azgın?
Azgın
dağların. Dalgalarından.
Dalgalarından daha güçlüdür.
Bakın, daha güçlüdür. Ne koyarsanız koyun. Diyorsun ki sıkıntın bu, sorunun bu. Ya, Rab diyor ki evet ben biliyorum ama ben ondan çok daha büyüğüm. Bu teselli edici değil mi? Bakın değerli kardeşler, içinde bulunduğumuz sıkıntı ve sorunların boyutu ne olursa olsun sizden tek bir ricam var. Bilin ki harika bir Rabbe aitsiniz. Bütün her şeyden çok daha yukarıda ve her şey onun elinde ve kontrolünde. Bu sizi teselli etsin, bu size destek olsun ve bu bilinçle iman adımlarını atarak onda gelişin, onda ilerleyin, onda onunla birlikte yola devam edin. Ve bu şekilde kısa olaraktan bu şekilde ne yaptık? Konumuzu, ilk konuşmasını tamamladık. Şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Şimdi bu adam değerli kardeşler, bütün hayal kırıklığına rağmen, yani o kadar uzun bir süre havuz başına gidip şifa bulmamış olmasına rağmen, umudunu yitirmemiş olması bana göre gerçekten de kayda değer nitelikte. Değil mi? İnsan bir kez, iki kez, üç kez, dört kez tamam gider de 38 kez, yani 30, her yıl olduğuna göre değil mi? Değil mi? Yılda bir kez suyun çalkalanması gerçekleşiyordu bir melek aracılığıyla, değil mi? O zaman 38 kez oraya gitmek zorunda kaldı. Demek ki bu bize neyi gösteriyor? Gerçekten aslında bize şunu anımsatsın. Sahip olduğumuz umut yok olup giden bir umut değil. Sahip olduğumuz umut bizi ayakta tutan bir umut. Sahip olduğumuz umut bizi gerçekten de teselli eden bir umut. Sahip olduğumuz umut bizim gerçekten sarsılmadan ayakta dimdik bir şekilde durmamıza destek veren bir umut. O yüzden haberci Pavlos Selanikliler mektubunda, Selanik'teki imamlara yazarken orada ait olduğu Rab Tanrı'nın nasıl bir Rab Tanrı olduğunu harika sözlerle açıklıyordu. Bakarsanız 2. bölümün 16. ayetine, 2. mektup, Selanikliler'e yazılan 2. mektup, 2. bölüm 16. ayette şöyle bir ifade yer alıyor. Sağlam bir umut veren Baba Tanrı diyor. Bakın, sağlam umut veren Baba Tanrı. Sağlam demek sarsılmaz demek, değil mi? Demek ki sahip olduğumuz umut böyle silkelenen, sallanan, yıkılıp yok olup giden bir umut değil, hamdolsun. Bu yüzden bu umut böyle bir umut olduğu için o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Evet, bizim sahip olduğumuz umut bizlerin esenlik içerisinde yol almamıza yardımcı oluyor, hamdolsun. Destek veriyor sevgili kardeşler. O zaman diyebiliriz ki sonsuza dek sürecek bir esenliğe sahibiz ve ayrıca da sonsuza dek sürecek bir gelecek umuduna sahibiz. Sonsuza dek. Haberci Petrus ilk mektubunda bu yüzden harika bir ifade kullanıyor. Diyor ki 1. Petrus mektubu 2. bölüm 6. ayette. Diyor ki ona iman eden, kime? Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'e iman eden, yani onunla birlikte yürümeye karar veren kişi için şöyle bir ifade kullanıyor. Evet, ona iman eden hiç utandırılmayacak. Bakın, ben sizi utandırabilirim. Hayal kırıklığına uğratabilirim. Bakın değerli kardeşler, en çok bel bağladığınız kişi sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Hiç ummadığınız kişi sizi üzebilir. Şaşkınlık içerisinde düşmenize neden olabilir. Ama ait olduğunuz Rab Tanrı bunu asla yapmayacaktır. Vaat bu şekilde. Asla ve asla, hiç ifadesi var, utandırılmayacak. Yeşaya peygamber ne diyor? Bakın, Yeşaya peygamber de diyor ki 28. Yeşaya kitabı 28. bölümde ayet 16'da diyor ki ona güvenen, kime? Yine Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'e güvenen. Güvenmek neydi? Bırakmak, teslim olmak. Yani ona yaslanmak demek. Eğer ben ona yaslanıyorsam, hayatımı onun eline gerçek anlamda teslim etmişsem değerli kardeşler, o zaman diyor ki ona güvenen yenilmeyecek diyor. Yenilmeyecek. Bakın değerli kardeşler, şimdi bunu söylerken tamam, hayat içerisinde bazen boğuştuğumuz sorunları aşmakta zorlanabiliriz. Yani kendimizi güçsüz, takatsız hissedebiliriz. Sanki her şeyin bittiğini görebiliriz. Ama değerli kardeşler, eğer biz ait olduğumuz Rabbe bel bağlamışsak eğer, emin olun o sorun ortadan kalkmasa bile esenlik içerisinde yol almanız mümkün olabilir. Bakın, bazen sıkıntılar devam ediyor değil mi? Belki kurtulmak istediğin durum içerisinde hala bocalıyorsun. Hala içinden çıkmış değilsin. Öyle olabilir. Oluyor da bazen. Ama bizler buna rağmen esenlik içerisinde yol almamız mümkün olabilir. Neden? Bakın, her zaman söylüyoruz ya, bizim Rabbimiz mezarda değil. Doğru mu? Nedir? Yaşıyor. Peki, eğer Rab yaşıyorsa, eğer Rabbimiz yaşayan bir Rab'se, o zaman diyebilir miyiz? Ben de onunla birlikte yaşayacağım. Bu doğru değil mi? Peki, onun yaşıyor olması bize bu güvenceyi veriyorsa, onunla birlikte yaşayacağım güvencesini veriyorsa, başka nasıl bir güvence veriyor bize? Şimdi yaşayan kişi hayatta olan bir kişidir değil mi? Eğer yaşıyorsa ben şu anda hayattayım ve sizi görüyorum. Ölü olsam görmem mümkün değil. Doğru mu? Basit olarak da düşünürsek. Ama Rab yaşıyor ve şu anda eğer yaşıyorsa o zaman senin içinde bulunduğun sorunu görüyor mu görmüyor mu? Peki senin haykırışlarını duyuyor mu duymuyor mu? O zaman diyebiliriz. Rab bize sadece yaşayacağımızın güvencesini değil, aynı zamanda da tüm sıkıntı ve sorunlarımızı gören ve bilen bir Tanrı olduğu gerçeğini de çok net bir şekilde tüm çıplaklığıyla önümüze koymuş olduğu gerçeğini sağlamış oluyor. Hamdolsun sevgili kardeşler. Bunun en güzel kanıtı ne? O kadar büyük bir kalabalık var havuzun başında. O kadar kalabalık içerisinde o adamı görüyor. Şimdi bakın, o adamı görüyor olması onun her şeyi gördüğünü gösteriyor. Ama öyle bir ifade var ki, bakın lütfen, şimdi Yuhanna 5. bölümdeyiz. Oraya şeyinizi, kurdelenizi koyun. Oraya baktığımız zaman çok ilginç. Bakın 6. ayette diyor ki, İsa hasta yatan bu adamı görünce diyor. Değil mi? Hasta yatan adamı görünce ne diyor Hatice? Hasta yatan adamı görünce,
yatan bu adamı görünce ve uzun zamandır bu durumda olduğunu anlayınca iyi olmak ister misin diye sordu.
Bakın iki tane ifade var. Birinci ifade, bu adamı görünce, gören bir Tanrı. Gördü hamdolsun. O kadar büyük kalabalık içerisinde onu gördü. İkincisi ne diyor? Anlayınca. Neyi anladı? O adamın ne kadar zamandır acı içerisinde inim inim inlediğini anladı. Bildi. Demek ki birisi kalktı söyledi mi ona, bak bu adam 38 yıldır hasta diye. Birisi haber verdi mi? Hayır. Ama Rabbimiz onun ne kadar süredir hasta olduğunu biliyordu. Gören ve bilen bir Tanrı. Hem de bakın tüm detaylarıyla. Adamın ne kadar süredir hasta olduğunu biliyor olması, detayları tüm inceliğiyle, tüm çıplaklığıyla bildiği gerçeği önümüze konmuş oluyor değerli kardeşler. Bu da bizi lütfen teselli etsin. Bu da bizi lütfen ayakta daha dik durmamıza katkı sağlasın değerli kardeşler. Demek ki neden bunu söylüyorum? Şimdi o adam sıkıntı içerisindeydi. Oradaki havuz başındaki kalabalık, oradaki insanlar, değişik değişik sorunları vardı. Doğru mu? Bugün bizim sorunlarımız yok mu? Pratik olarak da düşündüğümüz zaman kimimiz bir takım sıkıntılarla boğuşmak zorunda, kimimiz biraz acı çekiyor olabilir değil mi? Kimimiz bir takım hastalıklarla uğraşıyor olabilir değil mi? Depresyon içerisinde olan kişiler de olabilirsiniz. Yani hepimizin değişik değişik sorunları, sıkıntıları var. Ama Rab diyor ki, evet ben bunu biliyorum ya diyor. O adamı nasıl gördüyse ve içinde bulunduğu durumun ne kadar süredir onu rahatsız ettiğini biliyorsa, Rab senin nasıl bir sorunla boğuştuğunu biliyor. Senin korkularını biliyor. Hangi korkuları yaşıyorsun? Hepsini biliyor sevgili kardeşler. İşte onun biliyor olması bizi gerçekten de teselli etsin. Biliyor ve görüyor. Bakın, öğrenciler bir gün kayıkta fırtınaya yakalandılar. Markos 6. bölümde. Ve Markos 6. bölüme baktığınız zaman orada onlar fırtınaya yakalandıklarında tabii ki çok korktular, değil mi? Ve çok korktukları için Rab de ne yaptı? Onları teselli etmek için su üstünde yürüyerek onlara yaklaştı. Doğru mu? Şimdi onlar Rabbi gördüklerinde sevinmeleri gerekiyor, değil mi? Ama onu bir hayalet zannettiler. Büyük bir korkuya kapıldılar sevgili kardeşler. Ama Rab suların üstünden yürüyerek onlara yaklaştığını okuyoruz. Şimdi bakın, önce şunu altını çizmek istiyorum. 48. ayete bakın. 48. ayet. Ne diyor orada? 6:48'de İsa öğrencilerinin kürek çekmekte çok zorlandıklarını gördü. Görebiliyor musunuz? Diyebilir miyiz? Rab Tanrı onların içinde bulunduğu zorluğu gördü mü? Evet, gördü. Peki Rab ne yaptı? Duyarsız davrandı mı? Ne halleri varsa görsün dedi mi? Hayır. Onlara doğru yürüdü. Sonra ne dedi? 50. ayete bak, 6:50'ye. Bulan okusun hemen.
Hepsi onu görmüş ve dehşete kapılmıştı. İsa hemen onlara seslenerek cesur olun. Cesur olun benim, korkmayın dedi.
Bakın Rab ne yapıyor? Bu harika bir ifade. Yaklaşıyor ve diyor ki, ya korkmanıza gerek yok, cesur olun diyor. Cesur ol sevgili Necati. Neyle boğuşuyorsun bilmiyorum. Cesur ol diyor Meryem. Cesur ol diyor Enver. Cesur olun sevgili kardeşler. Benim diyor. Korkmayın. Bu bana neyi açıklıyor biliyor musunuz? Ben sıkıntım ne ise, o sıkıntıda ben boğuşurken Rab o sıkıntılar üzerinden yürüyerek bana geliyor. Bana gelen bir Tanrı hamdolsun. Değil mi? Ben güçten yoksun olduğum için ona gitmekte zorlanıyorum. Değil mi? Ama o bana geliyor. Bana diyor ki, Recep korkmana gerek yok. Cesur ol. O zaman bize bir şu gerçek anımsatılıyor. Rab Tanrı bizimle birlikte, yanımızda. Ve bizi teselli ediyor. Koşullar ne olursa olsun, durum ve şartlar ne olursa olsun, işte bizim ait olduğumuz Rab böyle bir Rab. Ne yaparsan yapalım, ne edersek edelim, evet yaptıklarımız hoşuna gitmeyebilir Rabbin. Yaptıklarımızdan iğrenebilir Rabbimiz ama bizden asla. Bizi sonsuz sevgiyle sevdi çünkü. Onun için diyorum ki, her zaman söylüyorum, yine söyleyeceğim, kime ait olduğunuzu unutmayın. Sevinirken de unutmayın, acı çekerken de unutmayın. Yaşayan diri Tanrı'ya aitsiniz. O yaşıyor olduğu için de görüyor ve içinde bulunduğunuz sorunları da tüm detaylarıyla biliyor sevgili kardeşler. Onun için Rabbimiz adamı aradı ve buldu. Kimse onu Rab'be getirmedi. Demek ki arayıp bulan bir Tanrı. Demek ki bizim o zaman inancımızı diğer inançlardan ayıran en büyük özellik nedir? Bana göre budur. Çünkü baktığın zaman bu bir felsefe de olabilir, bir düşünce de olabilir, bir değişik bir öğreti de olabilir, bir inanç biçimi de olabilir. Genelde önünüze konulan bir takım kuralları yerine getirerekten, değil mi, Tanrı'ya ulaşma çabası var. Doğru mu? Şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun, şu şekilde yapıyorsun, şu kadar yapıyorsun, değil mi? Yaparaktan. Ama eğer biz günahtan dolayı güçten yoksun varlıklar olmamış olsaydık eğer, o zaman Rabbin gelmesine gerek yoktu. Biz yapabilirdik zaten. Ama güçten yoksun olmuş olduğumuz için Rabbin bize doğru gelmesi gerekiyordu. Rab ne yaptı? Adama doğru gitti. Giden bir Tanrı. Rabbin bize doğru gelmiş olması, Rab Tanrı'nın bize yaratmış olduğu cana gelen bir Tanrı. Hamdolsun. Ama Rab evet geliyor. Rab tüm insanlığa için geldi bu yeryüzüne. Doğru mu? Bakın o kadar kalabalık içerisinde İsa yürüyor olmasına rağmen onu kimse tanımadı. Bu bize neyi gösteriyor? Ruhsal açıdan kör olduğumuzu gösteriyor. Bakın hani ilk konuşmada söyledim ya, orada kör, topal, inmeli, hani ne diyorlar? Felçli diyor, değil mi? Yani ruhsal kapsamda düşündüğümüz zaman evet, topalız, aksıyoruz iman hayatında, değil mi? Ondan sonra ne bileyim körüz, ruhsal gerçekleri anlamakta bazen zorlanıyoruz. Doğru mu? Felçliyiz, değil mi? Gücümüz yok elimizi kaldırmaya bile, Rab'be bakmaya bile, doğru mu? Ruhsal açıdan gerçekten böyle bir durumdayız. Şimdi bu insanlar ruhsal açıdan kör olmuş oldukları için aralarında bulunan kişinin kim olduğunu anlayamadılar, kavrayamadılar. Neden? Kör olmuş oldukları için. Ama bu insanlar bir neden daha vardı. Neye bel bağlamışlardı bu insanlar, oradaki insanlar? Kıpırdayacak, dalgalanacak suya. Yılda bir kez melek geliyor diye okuduk ya, geliyor suyu çalkalandırıyordu, hareket ettiriyordu. Birileri giren şifa buluyordu. Millet suya odaklanmış. Yaşayan diri Tanrı'ya odaklanmak yerine, değil mi? Suya odaklanmışlar. Şimdi bugün günümüze baktığımız zaman bizler umudumuzu kime bağlıyoruz? Öyle düşünelim. Şimdi öyle düşüneceğiz. Bizler umudumuzu kime bağlıyoruz? Bakın bu insanlar suya bağlamışlar. Doğru mu? O zaman bugün günümüze baktığımız zaman aldığı eğitimle övünen insanlar var, biliyor musunuz? Şu kadar üniversite bitirdim diye. Keşke her şey eğitim olsa. Her şey eğitimle çözülmüş olsa, bugün üniversite mezunları, üzülerek söylüyorum, bakın bunun reklamını yapmıyorum tabii ki, eşlerini dövüyor ya. Eğitim görmüş, üniversite bitirmiş, değil mi? Hani mürekkep yalamış bizim ifadeyle. Her şey eğitim değil. Sahip olduğu konumla, kariyerle övünenler var. Doğru mu? Ya da sahip olduğu bilgi, ben bilirim havası içerisinde, bilgisiyle övünen insanlar var. Öyle insanlar tanıyorum ki değerli kardeşler, her zaman önde olma hırsıyla yanıp tutuşuyor. Öyle insanlar var. Önde olma çabası içerisinde. Kendini göstermek çabası içerisinde. Öyle bir hırs almış ki yüreğini, elde olanla yetinmiyor. Rab şükürler olsun ya. İyi ki bu var demek yerine daha da fazlasını, daha da fazlasını, daha da fazlasını. Övünen Rab ile övünsün. Aldığımız soluk bile, ben bunu her zaman söylüyorum, aldığın soluk bile kendine ait değil kardeşim. Rab senin kafandaki saçın sayısını bile biliyor. İbrahim, kaç tane saç var ben bilmiyorum senin kafanda. Ama Rab biliyor bunu. Bu ama bizi teselli etsin sevgili kardeşler. Rab biliyor. Bugün buna rağmen yaratıcıya bakmak yerine astroloji dediğimiz yıldız foluna bel bağlayanlar var. Değil mi? Gazetelerdeki burçlar var biliyorsunuz, hani şu burç, bu burç, şu burç, bu burç. Yani isimlerini söylemek istemiyorum. Onlara bel bağlamış. Kalktığında elde aldığı gazetede ilk okuduğu yer. Ben kendi çevremde insanlar var ya. Kahve içiyor, pat ama fincan kapatıyor. o fincanın içerisinde olan izlerle karşısındaki kişinin geleceğini anlatıyor. Ya sevgili kardeşim, seni yaratan kim? Sana şekil veren kim? Seni yaratana, seni her şeyiyle tanıyana dönmek yerine boş şeylerin peşinden koşuyorsun. Bakın, bu adam büyük bir umutla, değil mi? Şifa bulma umuduyla suya bel bağlamıştı. Doğru mu? Bazı insanlar var, bazı insanlardan umut bekliyorlar, değil mi? Şey bekliyorlar, medet bekliyorlar. Değil mi? Bakın değerli kardeşler, bunu yürek doluyla söylemek istiyorum. Rabbin dışında bel bağladığınız şey ne ise, bel bağlamış o şey sizi hayal kırıklığına mutlaka uğratacaktır. Bakın çok net söylüyorum. Ve eğer bir kişi Rab'be bakmak yerine boş olarak ifade ettiğimiz, anlamsız olarak ifade ettiğimiz, geçici olarak ifade ettiğimiz şeylere bel bağlayan kişiler eninde sonunda hayal kırıklığına mutlaka uğrayacaktır. Bunun da altını buradan çizmek istiyorum. O yüzden bir zamanlar putlara bel bağlamış, putperestliğe bel bağlamış, Selanik'teki imanlara Pavlos o kadar güzel bir ifade kullanıyor ki. Neden? Çünkü onlar putlara bel bağlamışken, boş olan şeylerin peşinden giderken sırtını ona çevirdiler. Yaşayan, diri olan Rab'be bel bağladılar. Ve bu yüzden haberci Pavlos onlardan övgüyle söz ediyor. 1. Selanikler mektubu 1. bölüm 9. ayette. Onun için diyor ki yaşayan Tanrı'ya döndüler. Diyor. Yaşayan Tanrı'ya, putperestlikten yaşayan Tanrı'ya döndüler bu insanlar. Bu kadar açık, bu kadar net. Demek ki sevgili kardeşler, bu insanlar boş olan şeylerden kafalarını çevirmişler. Rab İsa Mesih'e yüzlerini çevirmişler ve ona hizmet etme gayreti içerisinde idiler bu insanlar. Bizler de bırakalım boş olan şeyleri, daha çok Rab'be odaklananlar olalım değerli kardeşler. Şimdi bu noktada bir şey ifade etmek istiyorum. Şimdi orada Bethesda, değil mi? Adı o havuzun ismi neydi? Bethesda. Şimdi bu havuzun etrafında oturan insanlar, bir grup hasta insan, bugün günümüzde de, günümüzde olan insanların durumunu da açıkladığını söylememiz mümkün. Değil mi? Yani evet, o dönemde hasta olan insanlar vardı. Bugün günümüze baktığımız zaman da, değil mi? Değişik sorunlarla boğuşan birçok insan var. Bizler de bunun içerisindeyiz. Yani biz bundan muaf değiliz. Yani iman ettik, kurtulduk. Hamdolsun, ekmek elden, su gölden güllük gülistanlık bir hayat vaat etmedi zaten Rab Tanrı bize, hamdolsun. Sıkıntılarımızın olacağını söyledi. Doğru mu? Yuhanna'da. Sıkıntılarınız olacak dedi. Ama cesur olun. Korkmayın dedi. Çünkü ben dünyayı yendim. Her şey üzerinde zafer elde etmiş olan Rab Tanrı'ya aitiz. Evet, sıkıntılarımız var. Bakın, buradaki en büyük sorun ne biliyor musunuz? Sıkıntılarımızın olduğu değil. O insanların da problemleri vardı. Doğru mu? Doğru. Ama buradaki sorun ne biliyor musunuz? Asıl sorun sen kardeşim, sen ya da sizler, herhangi biriniz, içinde bulunduğun sıkıntıdan kurtulmak istiyor musun, istemiyor musun? Almanlar diyor ya, das ist die Frage. Değil mi? Soru bu. Yani bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşim. Sen bu sorundan kurtulmak istiyor musun? Kurtulmasan bile esenlik içerisinde yol almak ister misin? Bu da var. Değil mi? Esenlik içerisinde yol almak ister misin? Şimdi Rabbimiz o adamın ne kadar hasta olduğunu anlıyor, biliyor ve çok basit bir soru soruyor. Ne diyor? İyi olmak ister misin? Şimdi can alıcı nokta bu. İyi olmak ister misin? Şimdi bu nedir? Şöyle diyelim. Yani bu illa da hastalık olması şart değil değerli kardeşler. Değil mi? Hastalık olması şart değil. İyi olmak ister misin? Yani değişmek ister misin Hatice? Sizler değişmek ister misiniz? Ya da içinde bulunduğun durumdan kurtulup daha dik bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yol almak istemez misin? Öyle diyelim. Bunu sadece bir hastalık olarak da lütfen düşünmeyin. Daha iyi bir noktada olmak ister misin? Daha iyi bir noktada olmak ister misin? Rab seni daha iyi bir noktada olmanı istiyor, görmek istiyor. İman ettiğin noktada kalmanı istemiyor. İlerlemeni istiyor. Gelişerek büyümeni istiyor Rab Tanrı. O açıdan bir takım sıkıntılardan geçmemize izin veriyor. Değerli kardeşler. Şimdi adamın sorunu var. Değil mi? Sıkıntısı var. Ben diyorum ki İbrahim sıkıntından kurtulmak istiyor musun? Şimdi bu soru mu Allah aşkına? Yani sıkıntısı olan bir insana böyle bir soru sorulur mu? Sıkıntıdan kurtulmak istiyor musun diye. Hasta olan birine sen iyi olmak ulan istemez mi insan? Tabii ki ister. Yani böyle garip bir sorumuş gibi düşünebiliriz ama buradaki soru retorik bir soru değil. Yani yanıtı beklenmeyen bir soru değil. İçi boş bir soru değil. Gerçekten bir anlam ifade ediyor. Bu soruyu sormakta bir amaç var. Rab neden bu soruyu sordu? Birkaç neden söyleyebiliriz. Ama ben ilk baktığımda ben diyorum ki Rab bu soruyu sorduğunda iyi olmak ister misin? Eğer ben iyi olmak istiyorsam ben önce kardeşim sorunumu kabul etmem lazım. Doğru mu? Şimdi hasta olduğunu kabul etmezsen eğer verdiğim ilacı sen alır mısın Allah aşkına? Sen önce diyeceksin evet ben hastayım kardeşim. Evet benim bu sorunum var. Sen dediğin an o zaman benim sana sunduğum çözüm neyse ama ilaç olabilir ama başka bir şey olabilir. O zaman onu kabul etmek mümkün olabilir. Ama sen kabul etmezsen o zaman o ilacı evet demen zaten mümkün değil. Demek ki o zaman önce içinde bulunduğun sorunu hastalıksa hastalık değil mi? Problemse problem buna önce kabul etmemiz gerekiyor. Ama birçokları ne diyor? Ya sorun bende değil. Sorun Ahmet'te, Mehmet'te, Ayşe'de, Fatma'da, Süreyya'da. Kardeşim sen zaten öyle diyorsan iş bitmiştir. Önce hastalığımızı kabul edeceğiz. O zaman diyebilir miyiz pratik olarak da? Ben günahlı olduğumu kabul etmedikçe, günahtan dolayı güçten yoksun olduğumu kabul etmedikçe, yani felçli olduğumu ruhsal kapsamda, hareket edecek durumda olmadığımı, çaresizlik içerisinde olduğumu kabul etmedikçe, çarmıhta gerçekleşen kurtuluşu ben nasıl kabul edebilirim? Biz niçin kurtuluşu kabul ettik? Çarmıhtaki kurtuluşu. Dedik ki ben günahlıyım Rab. Günahlı olduğum için bu kurtuluşa benim ihtiyacım var. Öyle mi değil mi kardeşler? Önce günahınızı kabul ettiniz doğru mu? Önce günahımızı, hasta o. Günahtan dolayı çaresizliğimizi kabul ettik önce. Aynı şekilde değerli kardeşler. Önce kişi içinde bulunduğu durumu kabul etmesi gerekiyor. Adama sorduğunda iyi olmak ister misin? Adamın yanıtına bakın 7. ayete. Ne diyor?
Hasta şöyle yanıt verdi. Efendim, su çalkalandığı zaman beni havuza indirecek kimse yok. Tam gireceğim an benden önce başkası giriyor.
Şimdi bakın. Buraya baktığımız zaman şu ifadeye bakın dikkat edin lütfen. 7. ayetteki ifadeye benden önce biri giriyor demiş olması neyi önümüze koyuyor? Benden önce birisi giriyor. Yüreğindeki acılığı gösteriyor değil mi? Yani benim onlar gibi bir dostum yok. Kimsem yok ki beni alsın o çalkalanan suyun içerisine bıraksın. İşte bu yüzden dedim bu adamın acısı sadece bedensel acı değildi. Zihinsel olarak da, içsel anlamda da acı çekiyordu sevgili kardeşler. Şimdi, yani bunu görüyoruz değil mi burada? Ama bir şey daha var burada ikinci olarak. Nedir o? Bakın şimdi, iyi olmak ister misin diye İsa sordu. Doğru mu? Sanki İsa bu soruyu sorduğunda adamın verdiği yanıtı okuduk 7. ayette. Ne diyor? Efendim su çalkalandığı zaman beni havuza indirecek kimsem yok. Peki İsa şu soruyu mu sordu ona? Ya seni havuz çalkalandığında havuza indirecek birisi yok mu? Böyle mi sordu? Bak İsa böyle bir soru sorsaydı, yani havuz çalkalandığında havuza seni indirecek kimse yok mu diye sorsaydı adamın verdiği yanıt doğruydu. Su çalkalandığı zaman beni havuza bırakacak kimsem yok. Ama soru bu değil ki. Çok basit, çok net. İstiyor mu, istemiyor mu? Aha bu kadar net. İstiyor musun, istemiyor musun? Ama bakın, bu çok önemli. Onu da söyleyeceğim, söylemeden geçmek istemiyorum. İstiyorsan, o istek gününde hareket de lazım. Adım da atmak lazım. Rab adımımızı attırmıyor. Evet istiyorsun da. Ama ben bunu görmek istiyorum diyor Rab. Göster bakalım. Bir göreyim. İstiyor musun? İstemiyor musun? Bakın değerli kardeşler. Gerçekten hepimizin eksikleri var. Hepimizin zayıflıkları var. Bu kesin. Ama Rabbimiz bizim zayıf alanlarımızı nerede, hangi alanda zayıfsak o yönümüzü güçlendirmek istiyor. Tedavi etmek, tazelemek, yenilemek, tekrar ayağa kaldırıp yol almamıza destek vermek istiyor. Ama sen istiyor musun? Soru bu. Sen istiyor musun? Ama kafamız bambaşka şeylere odaklı. Bu adamın da kafası çalkalanan suya odaklanmış vaziyette sevgili kardeşler. Bence var ya birçoğumuzun durumu bu adamdan farklı değil haberiniz olsun. Bu adam, bakın pratik olarak da emin olun ben bazen kendimi görüyorum orada. Umut, büyük, hani şifa bulma umudu da oraya gidiyorsun. Değil mi? Ve bir fırsat var, o güzel soruya verdiği yanıta bakın. Bin dereden su getiriyor. Bahaneler üretiyor sevgili kardeşler. Birçok boş şeylere bel bağlıyoruz maalesef. Birçok boş şeylerin peşinden gidiyoruz maalesef. Evet. Sen ister misin? Ne dedim az önce? Eğer istiyorsan kalk. Yani evet bakın kalk ve yürü diyor ya İsa Mesih. Şimdi adam diyebilir ya ben zaten nasıl kalkabilirim ya? Kötülüğüm adamım ben nasıl kalkabilirim diyebilir mi? Ben böyle bir şey beklerim. Herhalde biz olsaydık öyle derdik. Ben nasıl kalkayım yani ben nasıl yürüyebilirim ki? Ama bakın değerli kardeşler bu çok önemli. Yalvarırım bunu en azından almaya çalışın. Rab İsa kalk ve yürü dediğinde ya adam görmüyor musun nasıl kalkarım dedi mi? Kalktı yürüdü. Heh, işte olay ne? Adamın imanını gösteriyor bu bakın. Kötürüm nasıl kalkarım ya mümkün değil. İsa kalk diyor. Kalkma yönünde bir çaba var. Sanki yani adam İsa'yı tanımıyor ki. Bakın burada İsa tek bir söz söylüyor. Adam itaat ediyor. Ve şifa buluyor. O zaman diyebilir miyiz? Yaşamın kaynağı söz. İtaat ettiğimiz oranda Rabbin sözü hayatımızda etkisini gösteriyor. Amin. Rabbin sözüne bağlı kalktıkça. O zaman diyor ki 8 ve 9. ayetlerde kalk şirkini topla ve yürü. Ve adam diyor ki şirkesini topladı, yürümeye başladı. Tek bir sözle. Şimdi bakın değerli kardeşler. Bir küçük bir şey daha görüyorum burada. Adamın şiltesi biliyorsunuz böyle hasır gibi, yani küçük hani kilim diyelim gibi bir şey. İncecik toparlayıp götürebiliyorum. Bu adam bunu bu şilteyi kaç yıldır taşıyor? 38 yıldır. Şimdi hayatının bir parçası olmuş. Yani şilteyle özdeş olmuş bu adam. Doğru mu? Özdeş olmuş. Yapışmış birbirine. Doğru mu? Şimdi ben bana kalk ve yürü dediğinde, ben kalkıp yürüdüğümde bana neden abi artık benim şilteye ihtiyacım yok ki? Şilteyi bırakırım. Şilteyi geride bırakırdım. Doğru mu? Adam şilteyi niye geride bırakmadı? Aldı yürüdü. Adam şilteyi aldı yürüdü ki insanlar görsün. İnsanlar görsün. Ben bu şilteyle yerlerde sürünürken, ben şimdi bu aynı şilteyle ayakta sağlıklı bir şekilde yürüyebiliyorum. Rab İsa Mesih'in sayesinde. Kimin aracılığıyla şifa bulduğunu gösteren en güzel kanıttı değerli kardeşler. Alıp şiltesini beraberinde götürmekle. Bakın, o zaman diyebilir miyiz? İman sihirli bir değnek değil. İmanı hayata soktukça bizde etkisi ortaya çıkıyor. İbraniler 11. bölümde 6. ayette de iman hakkında okuduğumuz zaman ne diyor? Orada da iman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek imkansızdır diyor. Doğru mu? Ama imanı devreye sokmamız lazım. Bakın, iman ediyoruz, imanla başlıyoruz. İmanla devam ediyoruz hayatımıza. Ama imanla da sonuca ulaşacağız. Bu kadar basit. Ama o iman tılsım özelliği yok. Devreye sokman gerekiyor. İmanınızı devreye soktukça imanda gelişiyorsunuz. İmanınızı devreye soktukça hem kendinize hem de başkalarına daha da bereket olmuş oluyorsunuz sevgili kardeşler. Demek ki imanı yaşamak gerekiyor. Bunun göstergesine yürümek. Yani küçük itaat adımlarıyla. Hiç küçük küçük bir adım atıyorsun, arkadan bir adım da. Rab seni arkadan destekliyor. Atın o küçük adımlarla istenilen hedefe ulaşıyorsun, hamdolsun. Rabbimiz bizimle beraber, yalnız değiliz. Bizi teselli ediyor. Bakın 147. mezmur 3. ayet. 147. mezmur 3. ayet. O diyor, kırık kalpleri iyileştirir, yaraları sarar diyor. Kırık kalpleri iyileştirir, yaraları sarar. Demek ki Rab bizim ezikliğimizi tedavi edip ayağa kalkmamızı sağlıyorsa, demek ki bizim hayatımızın devam etmesinden yana, yani yürüyüşümüzü devam ettirmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Eğer sonuç buysa, o zaman onu hoşnut edebilecek adımları atmaya devam et değerli kardeşim. Yeşaya peygamber de şöyle diyor, birazcık hızlanıyorum. 57. bölüm 15. ayet diyor ki, yüce ve görkemli olan, sonsuzlukta yaşayan, adı kutsal olan diyor ki, yüksek ve kutsal yerde yaşadığım halde alçak gönüllerle, ezilenlerle birlikteyim. Yüreklerini sevindirmek için ezilenlerin yanındayım. Sıkıntıdan dolayı üzülüyorum mu diyorsun? Rab diyor ki, ben seninle beraberim. Çaresizlik içerisinde kıvranıyor musun? Rab diyor ki, ben seninle beraberim. Korkmanıza hiç ama hiç gerek yok sevgili kardeşim. O zaman Rab ile birlikte zafer elde etmek mümkün değerli kardeşler. Rab ne diyor kendisine? Bakın, haberci Pavlos, sıkıntısının ne olduğu tam olarak belli değil ama bazıları gözlerinden sorunu olduğunu söylüyor. Üç kez dua ettiğini okuyoruz. Üç kez dua ediyor sıkıntısı, problemi için. Rab ona nasıl yanıt verdi? 2. Korintoslar 12.9'da inayetim sana yeter dedi. İnayetim sana yeter. Bakın, üç kez dua ediyor. Rabbin ona verdiği yanıt, inayetim sana yeter. Şimdi bu kısa bir söz değil mi? İnayetim sana yeter. Bu birçok insanlar için anlamsız bir şey ifade, yani anlamsızlık ifade etmiş olabilir. Ama haberci Pavlos için çok önemli bir anlam ifade ediyordu. İnayetim sana yeter ifadesi sevgili kardeşler. Onun için bakın, aynı mektupta, 2. Korintoslar mektubu 10. ayete bakın. 10. ayette ne diyor? Diyor ki, güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Bunu nasıl söyleyebildi? Bakın, Rabbin vermiş olduğu bir güvence, inayetim sana yeter. Bu güvence haberci Pavlus'u teselli etti. Ama ona çok önemli bir şey kazandırdı. Ne kazandırdı biliyor musunuz? Bakabilir misiniz lütfen? Bakın, ayetin devamı, 10. ayetin devamı ne diyor orada? Ne zaman güçsüzsem o zaman güçlüyüm. Bu ne demektir? Yani ben güçsüzlüğümü gördüğüm zaman, ne kadar çaresiz olduğumu gördüğüm zaman, o zaman ait olduğum Rabbin ne kadar güçlü ve etkili olduğunu daha iyi görebiliyor ve anlayabiliyorum sevgili kardeşler. Onun için aynı haberci Pavlos Efeslere yazdığı mektupta 3. bölümde 20. ayette harika bir şekilde bu gerçeği önümüze koyuyor. Bakın ne diyor? Lütfen bakabilir misiniz? 3:20. Efesler 3. bölüm 20. ayet. Yavaş yavaş noktalıyor. Noktalayacağım. 3. bölüm 20. ayet. Ne diyor? Tanrı
bizde etkin olan,
evet,
dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden daha fazlasını yapabilecek güçtedir.
Amin. Bakın, Tanrı bizde etkin olan kuvvetiyle dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. Amin. Siz hayatınızda görmediniz mi hiç? Rab sizin hayatınızda düşündüğünüzden çok daha fazlasını yapmadı mı? Ben onlarca kez tanık oldum. Beklentimden çok daha üstesini yaptığını defalarca tanık oldum. Peki hangimiz Rab'be yönelip, Rab sana çok teşekkür ederim ya. Sen gerçekten de bana verdiğin bu güzel iyilikler için, bana yaptığın bu iyilik için, bizler sorunumuza bir çözüm bulduğumuzda Rab Tanrı'ya yönelip teşekkür ettik mi? Ha? Ettik mi? Yoksa bu adam gibi aldık hasırı elimize, çilteyi, arkamızı döndük, yürüdük, gittik mi? Şimdi ben bu adamdan ne beklerdim biliyor musun aslında? Evet, güzel kalktı, iman adımını attı, yürüdü. Yürürken de, ya bir dakika, benim yürümemi sağlayan Rabbin kendisi dönüp, ya Rab sana çok teşekkür ederim, 38 yıllık hastalıktan beni kurtardın deyip ayaklarına kapanması gerekiyor muydu, gerekmiyor muydu? Hatırlayın, 10 tane cüzdanlı vardı. Luka 16. bölüm. 10 tane cüzdanlı vardı. 10 tane cüzdama da şifa verdi mi Rab? Verdi. Ama onlardan sadece bir tanesi. Değil mi? Geri döndü ve okuyoruz, bakın. Lütfen bakın oraya. 15. ve 16. ayetlere diyor ki, onlardan biri iyileştiğini görünce yüksek sesle Tanrı'yı yücelterek geri döndü diyor. Bakın, şifa buldu, çözüm buldu, geri döndü, şükretti. Tanrı'ya şükrederek geri döndü. Bu çok önemli bir ifade değerli kardeşler. Eksikliğimiz bu. Sanki her şey otomatik mi? Hayır. Rab gereken desteği veriyor, çözümü sağlıyor. Ama hangimiz dönüp de teşekkür ediyoruz? Kanaması olan kadın, Markos 5. bölümde. Ama ondan önce ayetin devamını okuyayım. Ne diyor? İsa'nın ayaklarına kapanıp ona teşekkür etti diyor adam. Kapandı ayaklarına. Kapandı değerli kardeşler. Demek ki İsa'nın ayaklarına kapanmış olması onun itaat ettiğini gösteriyor. Ona hamd ettiğini gösteriyor sevgili kardeşler. Ve başka bir kişi, cine tutsak bir adam vardı. O da Markos 5. bölümde. O adam da şifa bulduktan sonra İsa ile birlikte gitmek istedi. İsa ona dedi ki, yani evine dön, sana yaptıklarımı anlat. Doğru mu? Çünkü ama o adam gitmek istedi. 18. ayette öyle diyor. Markos 5:18'de diyor ki, adam ona, yani İsa Mesih'e, seninle gelmemi geleyim mi diye yalvardı diyor. Seninle geleyim mi diye yalvardı. Yalvardı. Gitmek istedi. Ama ne oldu? Evine dön, yaptıklarımı anlat dedi. Ne oldu? İtaat etti, gitti. Ve minnettarlığın ifadesi olaraktan İsa'nın yaptıklarını anlattı, bir teşekkür olaraktan. Değerli kardeşler, o zaman açıkça şunu söylüyorum, son bir ifade olaraktan. Bakın değerli kardeşler, eğer öncelik sırasını Rab Tanrı almazsa eğer, yani hayatınızın merkezinde Rab İsa Mesih olmazsa eğer sevgili kardeşler, Rab Tanrı'nın yaptıkları karşısında şükran dolu bir yürekle teşekkür sunabilecek bir noktada asla olmayacaksın. Bak, hayatının merkezinde değilse İsa Mesih, sen şükredebilecek bir noktada olamazsın kesinlikle. Önce Rab senin hayatının merkezinde olması gerekiyor. O zaman size bir soru. İsa Mesih sizin hayatınızın neresinde? Her alanında mı yoksa bazı alanlarında mı? Bunu düşünün lütfen. İnayetim sana yeter. İşte bu inayet, Rabbin inayeti o adamın ayağa kalkıp yürümesini sağladı. İşte bu sahip olduğumuz inayet var ya, bizim ayakta dimdik durmamızı sağlayacak. O inayete sımsıkı sarılın ve son iki soruyla baş başa bırakmak istiyorum sizleri değerli kardeşler. Birinci soru şu: Rab Tanrı'yı hoşnut etmek için değişmek mi istiyorsun, yoksa bahaneler üreterek mi yola devam etmek istiyorsun? Değişmek mi istiyorsun, yoksa bahaneler üreterek mi yola devam etmek istiyorsun? Amin. Herkes yüreklerine baksın. İkinci soru sevgili kardeşler: Rab Tanrı herhangi bir konuda seni değiştirdiğinde ya da durumuna bir çözüm getirdiğinde şükran dolu bir yürekle "Rab teşekkür ederim" diyebiliyor muyuz? Yoksa bu adam gibi sırtımızı dönüp yola devam mı ediyoruz? İkinci soru da bu. Bu iki soruyu lütfen düşünün. Rab gerçekten çok net bir şekilde soruyor. İstiyor musun? İstiyorsan o yönde adımını at o zaman. Sen adımını attığında o da gereken desteği vererek senin gelmen gereken noktaya gelmeni sağlayacaktır. Amin.